Ayrım 10. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano. Sayfa 115. Çoğunlukla ben de yanında olurdum. 14 yaşımdaydım ama bütün bu insanları neon ışığı altında incelerdim. İçlerinden en seçkin olanı, ilk bakışta en saygın görüneni, sonuçta çaresiz kalmış bir panayır tüccarı olup çıkardı. Eğitimimle ilgilenmek istediğiniz için mi? Adamın keyfi kaçmış gibiydi. Biraz sonra artık kurnaz rolü oynayamayacaksınız. Ama artık onun için çok geçti. Zaman içinde uzaklaşıyordu. Yaşantımın bir dönemindeki bütün figüranların, bütün zavallı aksesuarların yanına gidecekti. Grably, saman sarısı saçlı kadın, tomat, mobilyasız daire, Lyon garındaki yolcu kalabalığında eski bir lacivert pardösü. Hoşça kalın beyefendi. Dışarıdaydım. Gizel orada küçük bir meydanda beni gözetlemişti. Kolunu sallıyordu bana. Arabayı Saint-Germain, Le Croix Kilisesi'nin gölgesine park etmişti. Seni götüreceğinden korktum. Eli titriyordu. Arabayı çalıştırabilmek için kontak anahtarını birkaç kez üst üste çevirmesi gerekti. Korkmana gerek yoktu dedim. Öteki beni sorgularken o da odadaydı. Ama onu önceden de tanıyordum. Benim hakkımda bir şey söyledi mi? Hayır, hiçbir şey. Ravioli sokağında ilerliyorduk. Yine bir coşku duygusuyla sarılıp sarmalanıyordum. Aralarında göz alabildiğine fener ışıkları parlayan bu kemerler boyunca yol almaya devam edersek deniz kenarındaki büyük bir meydana çıkacaktık. Açık camdan şimdiden açık havayı içime çekiyordum. Benim hakkımda hiçbir şey söylemediğine yemin eder misin? Yemin ederim. Petit Roquette, Desailly Sokağı 34 numara ve kötü bir şeyin olduğu Nöly'deki akşamüstü. O hayaletin bana anlattığı şeylerin hiçbir önemi yoktu artık. Bütün bunlar o kadar uzaktaydı ki. Geleceğe atlamıştım. Bu gece apartmanda kalmasak daha iyi olur. Hiçbir tehlike altında olmadığımızı yineleyip durduğum halde öylesine tedirgin, öylesine sinirli görünüyordu ki sonunda ona "Nereye istersen oraya gidelim." dedim. Gizel'in benim için artık bitmiş sayılan o gölgelerle olayların tutsağı olduğunu görünce yüreğim daraldı. Kendim açığa çıkmış, onun arkamda akıntıya karşı debelenmesini seyrediyordum sanki. Valizlerini almak için Conti rıhtımındaki apartmana geri geldik. 5. kata çıkan küçük merdivenin altında bekliyordu beni. Tavan arasının kapısını açtığım anda telefon çaldı. Taş kesilmiş bana bakıyordu. Cevap verme. 2 valizi taşıyarak merdiveni inip çalışma odasına girdim. Durmadan çalıyordu. El yordamıyla telefonu arıyordum. Alo, sessizlik. Gülen, hala kafede misiniz diye sordum. Yanıt yoktu. Soluğunu duyar gibiydim. Gizel almacı elimden almıştı. Pencerelerden birinin yanında ayakta duruyorduk. Senin karşı yakasına şöyle bir bakmaktan kendimi alamadım. Karşıda kafe aydınlıktı. İşler yolunda mı koca salak dedim. Yine bir soluk. Yapraklar arasından hışırdayan rüzgar sanırdınız. Gizel kapatmamı istiyordu. Almacı sıkıca kavramış, elimden koparıp almaya çalışıyor ama başaramıyordu. Kulağıma yapışık tutuyordum. İşgal sırasında bir akşam aynı saatte aynı yerde babama da buna benzer bir telefon gelmişti. Kimse cevap vermiyordu. Kesinlikle o da biraz önceki adam gibi kumral, hafif gel, açık kahverengi pardösülü, yeraltı Yahudilerini temizlemekle görevli Permülo servisinden biriydi. Bir cızırtı, telefon kapandı. Hemen gitmeliyiz dedi Gizel. Valizlerin hafif olanını kendisi taşıyordu. Holü geçtik, dışarı çıkacağımız sırada diğer valizi yere bıraktım. Bekle, hemen dönerim. Küçük merdiveni hızla tırmandım. 5. kattaki odada iki pencere arasındaki raflardan içlerinde duyarlı ruhlarının bulunduğu kalan birkaç kitabı aldım. Yatak çarşaflarından birinin üzerine yığıp bohça gibi düğümledim. O kitaplar babam daireye gelmeden önce orada dizili duruyordu. Bir önceki kiracı Sürek Avı'nın yazarı unutmuştu onları. İçlerinden bazılarının giriş sayfasında her kimse François Verne adı yazılıydı. Alelacele yapılmış bohçamla aşağı indiğimde Güzel beni sahanlıkta bekliyordu. Kapıyı çarptım ve yanımda götürdüğüm kitaplar nedeniyle daireyi tamamen terk ettiğim izlerine kapıldım. Bu kez köpeği arabada bırakmıştık. Bizi görünce ulur gibi bir ses çıkarıp küskün davrandı. İki valizle kitap bohçasını arka bagaja yerleştirdik. Nereye gidiyoruz diye sordum. Oda kiraladığım otele. Kare çeneli, ince dudaklı ve geçen akşam bizi kuşkuyla süzen gece bekçisini düşündüm. Artık korkmuyordum ondan. O da korkmuyordu çünkü bana eline biraz para sıkıştırsaydık bize göz yumardı dedi. Ona doğru döndüm. Roma'ya gidecek kadar param var mı? Evet, 30 bin frank biriktirmiştim. Della Versano ve Ansar'ın vermiş oldukları parayla ikimizin üzerinde 40 bin franktan fazla para bulunuyordu. Yarısı valizlerden birinde, gerisini ise Saint-Louis-le-Forêt'deki evde sakladım. Yarın sabah gidip almalıyım. Bu parayı nereden bulduğunu sormaya cesaret edemiyordum. Kocası mı biriktirmişti yoksa Desailly sokağı 34 numarada adamın biraz önce değinmiş olduğu o dairede kazandığı para mıydı? Ama bunun artık hiçbir önemi yoktu. Geçmişte kalmıştı. Roma'da bir ilkbahar akşamı gerçek hayatımızı yaşamaya başlayacaktık. Bütün bu ilk gençlik yıllarını, hatta annemizle babamızın adlarını bile unutacaktık. Rıhtım boyu ilerliyorduk. Orsay Garı'nın sönük ön cephesiyle artık hiçbir yere açılmayan paslanmış sundurmaları ve garla aynı binada bulunan otel. Kırmızı ışıkta durmuştuk, girişi ve resepsiyonu görüyordum. ''Burada bir oda tutmamızı ister misin?'' dedi Güzel. Dışarıdan artık kullanılmayan garla iç içe görünen bu otelde tek müşteri biz olacaktık. Zaman zaman resepsiyon holünün ortasında onunla birlikte olduğumu düşünüyorum. Gece bekçisinin üstünde gar şefinin eprimiş üniforması var. Bize anahtarımızı veriyor. Asansör çalışmadığından mermer merdivenleri tırmanıyoruz. İlk katta boş yere odamızı bulmaya çalışıyoruz. Yarı karanlık yemek odasını geçip uzun koridorlarda kayboluyoruz. Sonunda tavandan sarkan çıplak bir ampulün aydınlattığı eski bir bekleme odasına ulaşıyoruz. Geride kalan tek divana oturuyoruz. Gar kapalı ama kim bilir Roma treni yanlışlıkla geçebilir ve birkaç saniye beklerken biz de vagonlardan birine binebiliriz. Arabayı Suffren Caddesi ile otelin küçük sokağının köşesine park ettik. İki valizi ben taşıyordum. Kitap bohçasını ise o, köpek önümüzde tasmasız yürüyordu. Otelin kapısı ilk sefer olduğu gibi kapalı değildi. Resepsiyon tezgahının arkasında aynı gece bekçisi duruyordu. Bizi hemen tanımadı. Gizel'in taşıdığı çarşaf bohçaya ve köpeğe kuşkuyla baktı. ''Bir oda istiyoruz.'' dedi Gizel. ''Hiçbir zaman tek geceliğine oda vermeyiz.'' dedi bekçi buz gibi bir sesle. ''Öyleyse 15 günlüğüne olsun.'' dedim tatlı bir sesle. ''İsterseniz nakit öderim.'' Paltomun cebinden Della Versano'nun vermiş olduğu para destesini çıkardım. İlgilenmiş göründü. ''Köpeği yarım tarife sayıyorum.'' dedi. Beni tam o anda anımsadı. Bir kumarhane görevlisininkini andıran gözü üzerime dikiliydi. Birkaç yüz franklık banknotu ceketinin göğüs cebine sıkıştırdım. Bakışı yumuşadı. ''Teşekkür ederim efendim.'' Geri dönüp bölmelerin birinden bir anahtar çıkardı. ''Siz ve kız kardeşiniz için 3 numaralı oda.'' Şimdi bize karşı profesyonel bir nezaket gösteriyordu. ''Odanız ilk katta.'' Anahtarı bana uzatarak bize doğru eğiliyordu. ''Yanılgıya düşmeyin, otel artık binanın yalnızca birinci katıyla sınırlı. Gerisi mobilyalı dairelerdir.'' Gülümsedi. ''Tabii kurallara pek uymuyor ama hayatta kurallara uymayan çok şey var, öyle değil mi?'' Anahtarı aldım. Otel anahtarına benzemeyen basit, beyaz, metal bir anahtardı. ''Hesap karşılığı ne yazık ki size fatura veremiyorum.'' Üzüntülü görünüyordu. ''Dert etmeyin.'' dedim. ''Böylesi çok daha iyi.'' Yıpranmış kırmızı bir halıyla kaplı merdiveni tırmandık. Koridorun iki ucunda bir sürü kapı vardı. Her birinin üzerinde kurşun kalemle bir numara yazılıydı. 3 numaralı odaya girdik. Kocaman ve yüksek tavanlıydı. Penceresi sokağa bakıyordu. Mavi çarşaflı çok geniş yatak, ekose battaniyeliydi. Beyaz ahşaptan küçük bir merdiven bir asma kata çıkıyordu. Köpek yere yatağın altına uzandı. ''Roma'ya gidene kadar burada kalabiliriz.'' dedi Güzel. Elbette. Tıpkı havaalanında uçuş öncesi transit salonunda bekleyen yolcular gibi. Yola çıkmadan önce mahalleden hiç ayrılmayacaktık. Hatta ne bu odadan ne de yataktan dışarı çıkacaktık. Bir süre önce görüştüğüm açık kahverengi paltolu adamın konti rıhtımındaki dairenin kapısını çalışı geliyordu gözümün önüne. Tıpkı 20 yıl önce babamı aramak için yaptığı ve sonsuza dek yapacağı gibi. Ama bizi asla ele geçiremeyecekti. Ne düşünüyorsun diye sordu bana. Roma'yı. Başucu lambasını yaktı. Yatağın üzerindeydik. Büyük pencerenin perdelerini çekmemiştik. Karşıdaki garajdan gelen seslerle kapı çarpma gürültülerini duyuyordum. Fenerin ışıkları üzerimize yansıyordu. Kısa süre sonra her yer sessizleşti. Dudaklarını şakağımda ve kulağımın çukurunda hissediyordum. Alçak sesle onu sevip sevmediğimi soruyor bana. Ertesi sabah saat 10'a doğru kalktık. Otelin danışmasında hiç kimse yoktu. Kahvaltımızı Laos sokağında aynı adı taşıyan bir kafede yaptık. Kalan parayı almak için Saint-Louis-le-Forêt'e gideceğini ve işlerin yoluna girmesini umduğunu söyledi bana. Evet, kocasıyla ve evde oturan diğer insanlarla karşılaşabilirdi. Ama sonuçta ne önemi vardı ki? Kimseye hesap vermek zorunda değildi artık. Kendisine eşlik etmeyi önerdim. Ama tek başına gitmesinin daha iyi olacağını söyledi. Sana ihtiyacım olursa saat 1'de telefon ederim. Telefon numarasını kaydetmesi için otele geri döndük. Kapıcı henüz gelmemişti ama tezgahın üzerinde bej renkli bir sürü kart duruyordu. Üstlerinde Ségur Otel Pansiyon, mobilyalı daireler, 7 bis Rue de la Cavalière, 15E Suffren 75 55 yazıyordu. Birini alıp yağmurluğunun cebine soktu. Arabaya kadar yürüdük. Kolumu tutmuştu. Köpeği götürmek istiyordu. Kendisi direksiyona geçti. Köpekse arkada koltuğa. Ondan hemen ayrılmamak için bir bahane buldum. Bir gazete satıcısının önünde bırakabilir miydi beni? Suffren Caddesi'nde Sen'e doğru ilerliyordu. İlk gazete satıcısının önünde durdu. Görüşmek üzere. Açık camdan sarkarak bana el salladı. Gazeteyi cebime sokmuştum. Soldaki ilk sokağa saptım, ilerledim ve ortasında büyük bir park ve bir müzik kulübesi bulunan bir meydana çıktım. Gazeteyi okumak için kulübenin yakınındaki bir banka oturdum. Önümde Dupley kışlasının cephe duvarı uzanıyordu. Güneş, bulutsuz bir gökyüzü. Yanımdaki bankta oturan 30 yaşlarında bir kadın bisiklete binen küçük bir oğlanı gözetliyordu. Nal seslerinin yaklaştığını duyarak irkildim. Asker giysili bir grup süvari uygun adımlarla kışlaya giriyordu. Çocukluğumda pazar sabahları rıhtımdan geçen Cumhuriyet Muhafız Birliği alayının çıkardığı aynı nal tıkırtılarını duyduğumu anımsadım. Olaylar sayfasında pazar günü öğleden sonra arabalarını aldıkları adamın fotoğrafını bulamadım. Ne Ansar, ne Jacques de Bavière, ne de Martin Gaul hakkında bilgi vardı. Önceki akşam bu yerin çok yakınında bulunduğumuzu düşünerek yerini tam olarak bilmediğim Desailles sokağına kadar yürümeye karar verdim. Kışlanın duvarını izlemek yeterli olacaktı. 34 numaralı binayı tanıdım. Evet, onu tam burada beklemiştim. Sol tarafta metronun üst geçidi sokağın ufkunu kapatıyordu. Daire kaçıncı kattaydı acaba? Aynı yoldan geri dönüp yine kışla önündeki meydana çıktım. Suffren Caddesi'ne ve otelin sokağına geldim. Danışmada hala hiç kimse yoktu. Telefon anahtarlığın altındaki ahşap rafta duruyordu. Saat 1'e geliyordu. Dirseklerimi masaya dayadım. Saat 1. 1'i çeyrek geçiyor. Telefon çalmıyor. Aletin çalışıp çalışmadığını anlamak için almacı kaldırdım. Hat sesini duydum. Saat 2'ye doğru Laos sokağındaki kafede buluşmamızı istemişti. Odaya çıkmak gelmiyordu içimden. Dışarı çıkıp Suffren Caddesi'nde ilerledim. Ancak bu kez ters yöne doğru. Caddenin bu tarafı daha sakindi. Karşı kaldırım boyunca askeri okulun eski binaları. ve sıra sıra çınar ağaçları. Gelecek ilkbaharda yapraklarını göremeyecektik çünkü Roma'da olacaktık. Yürürken şimdiden yabancı bir şehirde olduğumu ve başka bir insana dönüştüğümü hissediyordum. Çocukluğumda ve daha sonra Gizel'le karşılaşana dek geçen birkaç yıl boyunca yaşadıklarım yavaş yavaş parçalar halinde benden kopup eriyordu. Hatta hepsi buharlaşmadan birkaç kırıntıyı yakalamak için son bir çaba gösteriyordu. Kolej yılları, babamın lacivert paltolu silüeti, annem, Grably, vapurun oda tavanına yansıyan ışıkları. Saat 2:10 kala Laos sokağındaki kafenin önündeydim. Gizel henüz gelmemişti. Karşıdaki çiçekçiden onun için bir buket gül satın almak istedim ama üzerimde para yoktu. Otele kadar yürüdüm. İçeri girdiğimde gece bekçisi resepsiyon tezgahının arkasında duruyordu. Gözleri üzerimdeydi. Kıpkırmızı kesilmişti. Beyefendi, ne söyleyeceğini bilemiyordu ama söylemeden anladım. Arkadaşınız, kaza, Suresnes Köprüsü'nden hemen sonra. Yağmurlunun cebinde otelin kartını bulup buraya telefon etmişlerdi. Farkında bile olmadan otelden çıktım. Dışarıda her şey hafif, aydınlık, kayıtsızdı. Tıpkı Ocak ayında gökyüzü masmaviyken olduğu gibi. Kitabın sonu. 10 Şubat 2015, sayfa 126. Yazar hakkında. Yahudi kökenli bir babayla Belçikalı bir aktristin oğlu olan ve anneannesiyle dedesi tarafından yetiştirilen Patrick Modiano, edebiyat dünyasıyla yazar Cuneo sayesinde tanışmıştır. Tüm romanlarında kimlik sorunuyla boğuşan Modiano, Nazi işgalini ve babasının o sırada giriştiği iddia edilen karanlık işleri saplantı haline tekrar tekrar gündeme getirir. Zamanımızın Marcel Proust'u olarak nitelendirilen yazar, 1972'de Fransız Akademisi'nin Büyük Roman Ödülünü, 1978'de Goncourt Ödülünü, 2010'da Fransız Enstitüsü'nün Sino del Duca Ödülünü, 2012'de Avrupa Edebiyat Avusturya Devlet Ödülünü ve 2014 Nobel Ödülünü almıştır.